Merhaba arkadaşlar. Bugün 27 Ocak 2022 Engelsiz Eğitim Her Yönüyle Sağlık Oturumlarının 9.sundayız. Ve bugün festivalden tanıdığımız Özlem Hanım, Özlem Ceylan bizimle. Alerji Derneği'nden geliyor. Alerji üzerine konuşacağız. Merhaba Özlem Hanım.
Merhabalar.
Hoş
Hemen
geldiniz.
betimlemeyle başlayayım. Ben Özlem Ceylan, 46 yaşındayım. Kahverengi gözlerim var, kahverengi uzun saçlarım var. Şu an at kuyruğu şeklinde toplanmış durumda ve üzerimde krem rengi bir kazak var. Dediğiniz gibi daha önce standınıza konuk olmuştum. Çok da keyifli bir sohbet yapmıştık hep beraber. Dolayısıyla bugün de hem tekrar edelim, kayıt altına alalım, ileride izlemek isteyen üyeleriniz için bir kayıt bulunsun diye davetinizi seve seve kabul ettim.
Çok
İyi ki
teşekkür
tekrar
ederiz.
beraber bir araya geldik. Bu akşam da hem sorularınız varsa sorularınızı cevaplandırmak, hem birazcık biz neler yapıyoruz, bu alerji modern çağın salgını diyoruz.
Ne öyle?
Neden bu kadar çok arttı? Biraz bunun hakkında sohbet edelim istedim. Nasıl isterseniz öyle başlayabiliriz.
Tabii önce kendinizi tanıtabilirsiniz ve Alerji Derneği ile bağlantınızı ki yani biz biliyoruz tabii ki ama hani dinleyicilerimiz için, katılımcılarımız için bunu da bahsederseniz Alerji Derneği ne yapar, ne için kuruldu, adı pek çok şeyi anlatıyormuş gibi duruyor ama hani belki de bu görünen yüzüdür sadece.
Çok çok doğru. Ben de dediğim gibi 46 yaşındayım ve hep doğduğumdan bu yana alerjik pek çok hastalıkla mücadele etmekteyim. 2010 yılında da son derece alerjik bir çocuk sahibi oldum. O
Allah
süreçte
bağışlasın diyelim.
sağ olun. O süreçte böyle bir çocuğu büyütürken bir anne olarak hani çok zorlandım. Hem topluma anlatmakta işte yaşadığımız zorlukları hem de onun diğer yaşıtlarından hem fiziksel hem zihinsel olarak geri kalmaması adına. Çünkü besin alerjisi nedeniyle çok kısıtlı bir beslenmeye sahip. Bunu anlatırken çok yorulduğumu hissettim ve bir blog yazmaya başladım. O dönemler tabii böyle bloglar çok revaçtaydı. Özellikle anne blogları. Sonra fark ettim ki ben yalnız değilim. Benim gibi yüzlerce, binlerce aile var. Bu tarz hastalıklara sahip çocuklar büyüten ve gerçekten çok benzer sorunlar yaşayan. O yüzden bu aileleri birleştirmek, bir araya getirmek gibi bir gaye edindim. Ve biz 2016 yılında 8 bin aileye ulaştığımızda, tabii, daha henüz dernek olmadan önce 8 bin aileydik. Ve dedik ki, yani hani çok sayımız çığ gibi büyüyor. Hani buna bir tedbir almamız gerekiyor. Kanun yapıcıya bazı şikayetlerimizi iletmemiz gerekiyor. Bir sivil inisiyatif olarak değil, daha bir resmi bir çatı altında
Bir tüzel
birleştirilmiş.
kişiliğimizin olması
Aynen.
gerekir.
Ona karar verip 2016 yılında 16 çocuk ailesi, alerjik çocuk ailesi tarafından Türkiye'nin ilk ve tek alerji hastalarını temsil eden derneğini kurduk. İstanbul merkezliyiz ama dediğim gibi Türkiye'deki bu alanda faaliyet gösteren tek hasta derneği olduğumuz için Türkiye'nin her yerinden üyemiz var. Şu an yaklaşık 42 bin aile olduk. Giderek dediğim gibi sayımız artıyor çünkü alerjik hastalıklar çok artıyor. Her yeni doğanla beraber maalesef bu havuzumuz büyüyor. Bu bizi üzülüyor tabii ki. Hani geniş bir kitleye ulaşmanın tabii ki sevindirici boyutları var. Çünkü o aileler kendilerini siz erişmeden önce çok yalnız ve çaresiz hissediyorlar. Ama bir yandan da rakamların artması bizi gerçekten bu tehlikenin aslında ne kadar büyük olduğunu ve bir takım hani tedbirlerin aslında hepimiz olarak almamız gerektiğini gösteriyor bize.
Güç
Çünkü
birliği iyidir ama yani her zaman dışarıda kalan pek çok kişi vardır ve hani bizim ulaşamadığımız, sizin ulaşamadığınız ne kadar kişi var bunu bilemiyor olmak da işleri daha da şey yapıyor değil mi? Yani zaten hani bir araya gelme nedeniniz olumsuz bir durumdan kaynaklı bir
evet.
hastalık. Bu hastalığın yaygınlaşmasını ne kadar istemiyorsanız hastalığa sahip olan kişileri bir aranızda olmasını da o kadar istiyorsunuzdur ama çünkü güç birliği
Ya
önemli bir şey.
şöyle bir şey, şimdi siz de biliyorsunuzdur dernekte.
Evet.
Öyle bir zaman geliyor ki artık dernek üyelerinizle aile gibi oluyorsunuz. Hatta böyle kendi öz ailenizden daha yakın oluyorlar. Çünkü neden? Siz bir ortak kaderi paylaşıyorsunuz. Bir tecrübeyi paylaşıyorsunuz. O da paha biçilmez bir şey. Gerçekten
Evet.
böyle gidip satın alabileceğiniz bir şey değil.
Kesinlikle.
Tecrübe. O yüzden zaman içerisinde gerçekten aileniz gibi oluyorlar. Büyük, geniş aileniz oluyorlar. Ama dediğim gibi hani rakamların artıyor olması, bu hastalıkların artıyor olması bizi çok üzüyor. Çünkü alerji maalesef dediğimiz gibi modern çağın vebası ve bir takım hayatımızdaki değişiklikleri yapmazsak bu hastalıklar maalesef torunlarımızda veya torunlarımızın çocuklarında, onların torunlarında daha da ciddi bir boyutta karşımıza çıkıyor olacak.
Neler yapıyorsunuz peki? Alerji derneği olarak neler
Biz ilk
yapıyorsunuz?
başta yola çıkarken en büyük isyanımız tabii ki alerji çok basit bir hapşırık ya da basit bir kaşıntıdan ibaretmiş gibi bir algı vardı toplumda. Biz bu algıyı yıkmak istedik. Evet, tabii ki sadece basit hapşırıklarla ve kaşıntılarla atlatabilen hastalar da var. Ama çok ciddi boyutta işte hayati risk taşıyan hastalar da mevcut. Engelli raporu alan, bu hastalıkları nedeniyle engelli raporuna tabi olan hastalar da mevcut. Biz birazcık aslında bu alerjinin neden bu kadar basit bir hastalıkmış gibi algılanmasına isyan ederek başladık. Ya bu iş sizin dediğiniz gibi, bildiğiniz gibi değil diye. Önce yaşadıklarımızı anlatmaya başladık. Daha sonra baktık ki internette çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Yani arattırdığınız zaman, çocuğunuza böyle bir tanı konulduğunda arattırdığınız zaman karşınıza doğru yanlış bir sürü bilgi geliyor. Ve takdir edersiniz ki ailelerin orada doğru seçimi yapması, hele bizim gibi sağlık okuryazarlığı düşük bir toplumda çok
Nereden
olası değil.
bilebileceğiz?
Aynen. Dolayısıyla biz bir de birazcık böyle şeyi de çok seviyoruz. Ya biraz Ayşe teyzeye sorayım, Fatma teyzeye sorayım. Onlar daha iyi bilir. Biz bu bilgi kirliliğini önlemek adına hekimlerle çok ciddi işbirlikleri yapıyoruz. Onların bilgilerini hastalara eriştirmek adına seminerler, toplantılar, pandemiden önce tabii ki yüz yüze, pandemiden sonra online olarak bilgilendirme toplantıları yapmaya başladık. Bu eğitimleri daha sonra uygulamalı hale getirdik hemşirelerimizle beraber, gönüllü hemşirelerimizle beraber. Daha sonra bu yetmez, dijital bir platform oluşturalım dedik. Web sitemizin altında Sabancı Vakfı hibe programları kapsamında desteklenen Alerji Yaşam Akademisi isimli bir akademi oluşturduk ki buradan görme engelliler de çok rahatlıkla erişebilirler ve faydalanabilirler. Buradaki eğitimlerle beraber aslında hastaların hastalık yönetiminde daha kendilerine güvenen bir yerden bakıyor olmalarını istedik. Akabinde farkındalık tabii ki kampanyaları yapmaya çalışıyoruz. Çünkü dediğim gibi toplumun pek çok hastalık ve pek çok engel grubu için aslında çok kilit bazı ön yargıları var. Bunları yıkmak, yıkıp da yerine doğrusunu koymak çok uzun vakit alan bir şey. Dolayısıyla bilgilendirmeyi yapmak yetmiyor. Yani sizin o bilgiyi sürekli yıl boyunca, hele ki kampanyalarla beraber sürekli tekrarlayarak pekiştirmeniz gerekiyor. Ancak aslında toplumda istediğimiz belki farkındalık seviyesini de bu şekilde sağlayabileceğiz. Tabii ki eğitim bu işin çok ciddi bir bacağı. Bilinç, farkındalık. Tabii ki farkındalık bizim toplumumuzda biraz böyle içi de boşaltılmış bir kelime oldu. Şey zannediyoruz biz, farkındalığı bilgi edinmek zannediyoruz. Ama farkındalık böyle bir şey değil. Yani
Birlikte yaşamayı öğrenmek ya da işte farkında olduğumuz şeyle nasıl onu tanıyor olmak, işaretleri okumak önemli ama
tabii.
böyle bir şey varmış, ben farkındayım demekten ibaret hale
Bitmiyor.
geliyor sayesinde.
Yani bir bilgiyi alırsınız ama onu hayatınızda kullanmaya başladığınız zaman aslında farkındalık başlıyor. Ben her zaman söylüyorum, Sevda Hanımlarla ben yurt dışına tanıştım. Bundan binlerce kilometre ötede biz Viyana'da tanıştık, Birleşmiş Milletler'de. Onlar da bir ödül törenine gelmişlerdi. Biz de konuşmacıydık o
Zero
programda.
Project'le alakalıydı
Evet,
değil mi?
Zero
Yanlış hatırlamıyorum.
Project'ti. Evet, siz de çok güzel ödül almıştınız. Biz orada tanıştık ve ben onlarla beraber aynı uçakla döndüm İstanbul'a. Mesela benim için müthiş bir deneyimdi. Yani bir görme engelliye yanında refakatçi olmak müthiş bir deneyimdi benim için. Yani otursam, sayfalarca kitap okusam o tecrübeyi edinemezdim. Yani farkındalık zaten bence yaparak, deneyerek ve davranışlarınızı
Etkileşerek,
değiştirerek.
evet.
Tabii ki
Doğru
yani
diyorsunuz.
ben sadece okudum, biliyorum, çok zormuş hayatları falan demek de olmuyor. Biz ne yapabiliriz? Bence bunu için adım atmak aslında gerçek farkındalığı bu getiriyor.
O zaman biz de şimdi farkında olmaya biraz daha adım atmak istiyoruz ki hani en azından evet bir yerlerde bir şeyler var ki bu bizim hayatımızda da olabilir. Kendi hayatımızla ilgili işaretleri de okuyalım ya da olma ihtimali, yani bugün benim çocuğum yok, yarın olduğu zaman ne olacak? Ya da alerji hayatın herhangi bir noktasında belirebilir mi? Bunları biraz yavaş yavaş girsek iyi olur herhalde. Alerji nedir? Ne
Tabii.
başlıyor ama alerji
Ya
nedir?
şimdi alerji şöyle bir şey. Bir bağışıklık sistemi hastalığı. Şimdi bağışıklık sistemi bizim için evet bir kalkan. Bizi pek çok enfeksiyon hastalıktan, bulaşıcı hastalıktan koruyan bir kalkan. Ama bazen bağışıklık sisteminin kafası karışabiliyor. Ve bizler için aslında çok masum olması gereken bir takım proteinlere özellikle maddelere diyelim. tepki verebiliyor. Bunları vücuda saldıran mikroplarla karıştırıp tamamen dediğim gibi kafasının karışmış olmasından kaynaklanıyor. Vücuda saldıran mikroplarla karıştırıp içeride bir savaş başlatıyor. Hı-hı. Biz bunu vücudun dışında belli organlarda belirti olarak görüyoruz. Bunlar da 3 sistem üzerinde yoğunlaşıyor. Bunlardan birisi solunum yolları. Yani bu kişiler ne yaşıyor olabilir? İşte burun tıkanıklığı, nefes alamamak, şeffaf burun akıntısı. Yani eğer bu kişide böyle su gibi daha akışkan, şeffaf bir burun akıntısı varsa ve uzun sürüyorsa, yıl içerisinde işte bir grip gibi değil de daha uzun soluklu devam ediyorsa, işte belli kaşıntılar oluyorsa burun çevresi, gözlerde, hatta bazen konjüktivite kadar yol açabilir, çevirebilir. Veya işte sık hapşırık, sık öksürme, gece öksürükleri özellikle ya da sabaha karşı bastıran öksürükler. Bazen hırıltılı, hışıltılı solunum diyoruz. Yani çocuğun veya yetişkinin nefes alırken sanki soluk borusuna bir şey kaçmış da hava ona değerek çıkıyormuş gibi gürültülü bir solunumdan bahsediyoruz. Bu tip belirtiler bize aslında alerjik rinit ve astımda daha çok karşımıza çıkan belirtiler oluyor. Bazen sindirim sistemimizi tutuyor. Daha çok ağızdan alınan besin gibi, ilaç gibi şeyler sindirim sistemimizde belirtilere neden olabiliyor. Bunlar kusma olabilir, bulantılar olabilir, hazımsızlık şeklinde şikayetler söz konusu olabilir. Bazen küçük çocuklarda özellikle işte ishal veya tam tersi kabızlık veya işte daha yine dediğim gibi küçük bebeklerde mukuslu dışkılama, bazen kanlı dışkılama. Çünkü iç organlarda da bir tahribat oluşabiliyor alerjik hastalıklarda. Bu tip belirtiler söz konusu olabiliyor. Bir de tabii ki üçüncü sistem deri. Bu da yine çok sık karşımıza çıkıyor. Burada da iki tipi var. Biri ürtiker, çok hızlı, ani ortaya çıkan. Böyle cildin üzerinde parça parça, çok kaşıntılı ve insanı çok rahatsız eden, kırmızı böyle plakalar şeklinde cildin üzerinde oluşan ve gerçekten 24 saat boyunca belli yerlerde vücudun çıkıp sönen, başka yerde tekrar işte mesela kollarınızda çıktı, 1-2 saat sonra söndü, bacaklarınızda çıktı, 1-2 saat sonra söndü, sırtınızda, bu şekilde ilerleyen bir hastalık veya egzama dediğimiz atopik dermatit, alerjide yine bizim çok sık gördüğümüz, önce cildin dış tabakasını kuruyarak, pullanarak, yine bakın burada kaşıntı olmazsa olmaz. Yani alerjik hastalıkların, cilt hastalıklarında kaşıntı olmazsa olmaz. Çok kaşıntılı, insanı çok rahatsız eden. Bazen bu kuruluğun ilerleyip yaralar açılacak noktaya geldiği, kabuklaştığı, hatta bazen enfeksiyon kapabildiği hastalıklar söz konusu olabiliyor. Burada dediğim gibi alerji evet çoğunlukla çocukluk yaşında daha sık görülüyor. Ama hayatın herhangi bir evresinde ortaya çıkabilir. Yetişkenken de ortaya çıkabilir. 50 yaşına kadar bilinen hiçbir alerjiniz olmayabilir. 50 yaşından sonra da alerjik bir birey olabilirsiniz. Burada iki tane faktör var. Yani niye insanlar alerjik oluyor? İki faktör var. Bir tanesi genetik faktörler. Yani sizin daha doğumsal bir takım genleri taşıyor olmanız gerekiyor. Bir genetik yatkınlığınızın olması gerekiyor. Aile öykünüz yani. Ailenizden birinde, herhangi birinde, yakın akrabalarınızda varsa, özellikle birinci derece akrabalarda, o zaman sizde çıkma riski daha da artıyor tabii ki. İşte astım olabilir, alerjik astım olabilir, atopik dermatit, egzama olabilir veya bir çeşit besin alerjisi olabilir. Ailenizde böyle bir öykü varsa sizde çıkma riski artıyor. Bir diğer etken de tabii ki çevresel faktörler. Şimdi bunun içerisinde pek çok şey giriyor. Yani normal doğumun sezaryanına dönmesi, çok ağırlıklı olarak sezaryen doğumların özellikle ülkemizde çok artması, işte doğan bebeğin anne sütünden yararlanamaması, kısa süre emmesi, işte veya çocuğun çok hijyenik bir ortamda büyütülüyor olması veya İşte bir takım kimyasallar artık hayatımızda kaçınılmaz. Bunlara maruz kalıyor olmamız. Hava kirliliği, çevre kirliliği. Bunlardan kaçmak da biliyorsunuz namümkün. Hani evinizin içerisinde bir takım önlemleri alabiliyorsunuz ama çevresel faktörleri %100 birey olarak müdahale etme şansınız da bir noktaya kadar. İşte dolayısıyla bizim biraz sesimizi duyurmak istememizdeki nedenlerden bir tanesi de bu. Çünkü sizin mesela Elif Hanım olarak sizin hayatınızda yaptığınız seçimler aslında biz alerjik bireyleri de etkiliyor. Siz evinizde ne kadar çok kimyasal kullanırsanız işte ne kadar çok atıyorum su tüketirseniz, iklim krizine nasıl diyeyim,
desteklerseniz
aynen veya işte hava kirliliğine ne kadar çok desteklerseniz, düşünün ki bu bende, benim çocuklarımda, benim çocuklarımın çocuklarında, daha doğacak çocuklarında alerjik hastalıkları görme riskini arttırıyor maalesef.
Ve tabii bu yine de hani Elif olarak benim katkılarımın da ötesinde aynı zamanda bazen bir şeylere ulaşma kolaylığı da işleri değiştiriyor olabilir. Yani bir kimyasal maddeye onun organik formundan çok daha kolay ve ucuza erişebiliyorsam o zaman seçeneklerim de azalmış oluyor. O zaman hani gerçekten işinizin ölçeği büyümüş oluyor.
Aslında pandemi bize en çok şunu öğretti. Buradan öğreneceğimiz bence dersler var. Biz şunu öğrendik. Dünyada bir insanın yaptığı bir yanlış hareketin milyonları
etkileyebildiğini görmüş olduk.
Bunun dalga dalga yayılabildiğini ve bunun gerçekten çok üzücü ve geri dönülemez sonuçları olabileceğini gördük. Şimdi bizim artık toplumdaki bireyler olarak artık şunu fark etmemiz gerekiyor. Seçimlerimizden hepimiz sorumluyuz. Yani bugün toplu taşımayı kullanmak yerine ya da kısa mesafede yürünecek bir yere işte araçla gidiyorsak, işte araçlarımız benzin, fosil yakıtlar tüketiyorsa, biz işte gerçekten bu tip tüketimleri hiç bilinçsizce yapmaya devam ediyorsak, su nasıl olsa yarın bitmez diye düşünüyorsak, yani yaptığımız gerçekten her türlü seçim maalesef bizim sonraki nesillerimizin sağlığını birebir olarak etkiliyor.
Kelebek etkisinin çok daha büyük domino etkisine dönüşmüş hali gibi.
Yani pandemide bunu çok hızlı gördük. İklim krizinde o kadar hızlı belki görmeyeceğiz. Biraz bence insanların rahat davranıyor olmasının da nedeni bu.
Evet.
Belki onun da etkilerini bu kadar kısa sürede görüyor olsaydık hepimiz hemen yarın tedbir almaya başlardık diye düşünüyorum. Ama gerçekten sağlık otoritelerinin söyledikleri şeylerden bir tanesi çok ürkütücü. 2050 yılı itibariyle Avrupa'da doğan her iki insandan bir tanesi alerjik olacak diyorlar ki bu çok ciddi bir rakam. Hani milyonlarca insandan bahsediyoruz. Ve alerjik hastalıklar maalesef sağlık sistemi üzerine çok ciddi yük bindiren hastalıklar. Çünkü kesin tedavisi yok. İlaç tedavileri var. Sonuçta bunlar da devletin üzerine çok ciddi ekonomik yük bindiriyorlar. Artı hastane yatışları artıyor. Astım ataklarında veya işte anafilaksi dediğimiz bizim çok ciddi şok şeklinde ortaya çıkan ve hayatı tehdit eden belirtilerde mesela acil servise başvurmamız gerekiyor. Şimdi bunların artışı demek hastanelere başvurmanın artması demek. Bu da tabii ki bütün sağlık sisteminin.
Sağlık harcamalarının artması demek pek çok konuda aslında. Çok yine ölçek büyümüş oluyor bu açılardan bakılması
ya aslında toplum,
şart.
Yani bir hastalık artıyorsa orada bütün toplum aslında ondan zarar görüyor. Çünkü dediğim gibi sağlık sistemimiz tek. Hepimize etmek üzere kurulmuş. Bir hastalık artarsa maalesef diğer taraftan zarar görmüş oluyoruz.
Peki seçimlerimiz pek çok şeyi değiştiriyor dediniz. O zaman biraz oraya da değinmek lazım. Yani neyi seçmemiz, neyi seçmememiz, ne yapmamız gerekir konusuna
ya
biraz gelmiş olduk
aslında.
Aslında.
Tabii ki şimdi alerji tanıyı aldıktan sonra kime başvurmalıyız? Hani onu da biraz konuşalım. Eğer işte
aslında
çocuğumuzda...
alerji tanısını düşündürmesi gereken şey hani az önce gerçi bahsettiniz hani solunum yolu, sindirim sistemi ve işte deriyle ilgili belirtilerimiz varsa herhalde hekime başvurmamız gerektiğini anlıyorum.
Evet.
Dolayısıyla ilk aşama bizim bu belirtileri tanıyor olmamız yani ya da bunlarla ilgili gözümüzü açık tutmamız. Peki mesela işte geçmeyen kaşıntı dediniz, işte yılın önemli bir süresindeki akıntılar dediniz, işte ne bileyim bunların başka temelli hastalıklar da olabileceğini biliyoruz. Yani başka hastalıkların belirtileri de olabileceğini biliyoruz. Aynı şekilde sindirim sistemi zaten kendisini çok fazla belirtiyle gösterebilen bir sistem değil. Yani işte o yüzden hani bu sindirim sistemine dair başka hastalıklarımız da olabilir. Bir de bunun dışında yani illa bir belirti kovalamamız gerekecek tabii ki ama bunun dışında herhangi bir belirti var mıdır? Yani ya da işte ne bileyim bir alerji olduğu halde bizim bunu çok yavaş fark etme ihtimalimiz var mıdır?
Yani bazen çok sinsi sinsi ilerleyebilir belirtiler ama yani alerji insanı çok huzursuz eden bir hastalıktır. Yani ondan eğer çocuksa bu konuşamıyor bile olsa sürekli ağlayarak size belli eder. Yetişkinse o içinden gelen huzursuzluğu size aktarır. Yani zaten bu tip hastalarda mesela anksiyete çok yüksek çıkıyor ya da panik atak benzeri belirtiler de gösterebiliyorlar. Ama bu kişi yani yetişkinse veya işte konuşabilen yaşta bir çocuksa mutlaka zaten size söyleyecektir şikayetleri. Dediğiniz gibi bu bir takım saydığımız belirtiler başka hastalıklarda da görülebiliyor. O yüzden zaten karıştırılabiliyor
mutlaka bir hekime
olması normal.
Başvurmak gerekiyor
Tabii.
Ki nedenini bulalım.
Yani hasta çocuksa yani 18 yaş altı ise mutlaka bir çocuk alerji ve immünoloji uzmanına. Bunlar üniversite hastanelerinde, devlet hastanelerinde özel birçok hastanede mevcut. Buraya başvurmaları çok önemli. Yine keza bulundukları şehirde alerji uzmanı yoksa Anadolu'da bazı şehirlerimizde olmayabilir. Bu durumda mesela solunumda bir sıkıntı varsa ayrıcı tanı için bir göğüs hastalıkları uzmanına veya deride bir sıkıntı varsa yine ayrıcı tanı için bir dermatoloji uzmanına başvurmaları gerekli. Tabii ki çocuk hekimleri de bu konuda bilgili ama bir takım alerji testlerini alerji uzmanları yapabiliyorlar. İşte cilt üzerinden veya kan testlerimiz var. Dolayısıyla bunun için mutlaka bir hekime başvurmaları ve kesin tanı almaları çok önemli. Çünkü şimdi alerjide bizim en korktuğumuz tablo anafilaksi dediğimiz. Bu Hollywood filmlerinde çok işlenir.
Fıstık
Aslında çoğu
alerjisi, değil mi?
aynen yani bu Netflix dizileri sağ olsun biraz meşhur etti bu hastalığı da. Yani bizim en çok gerçekten korktuğumuz, çok ani hızla gelişen, yani bir alerjine temas ettikten işte dakikalar içerisinde veya 1-2 saat içerisinde ortaya çıkabilen anjiyödem dediğimiz şişmelerle ortaya çıkabilir. Gözde, dudaklarda, dilde. Şimdi bizim en korktuğumuz tabii dil.
Dil de solunum
Neden?
yolunu
Tabii
engellediği için.
boğaz veya dil şişmelerinde solunum yolunu tıkadığı için bu kişinin hızlı bir şekilde kaybedebiliriz. Bu bizler için çok ürkütücü. Öte yandan anafilaksi tablosunda, o şok tablosunda aslında vücutta ne oluyor? Nabız azalıyor. Yani nabız yavaşlıyor. Şimdi bu da ne için tehlikeli? İki şey için, hayati organlar olan beyin ve kalp için çok tehlikeli. Çünkü nabız yavaşlayıp da yeteri kadar kan pompalayamadığı zaman bazen maalesef felç geçiren hastalar olabiliyor. Ölüm tabii ki en korktuğumuz tablo. Bu durumda adrenalin otoenjektörü mutlaka taşıması gerekiyor hastanın. Doktor reçeteli, raporlu. Ve acilen de acil servise başvurulması gerekiyor. Dolayısıyla bizim en korktuğumuz tablo bu. Bunun dışında dediğim gibi diğer belirtiler içinde kesin tanıyı almaları çok çok önemli. Çünkü alerji evet anafilaksi dışında da başka uzun süre fark edilmezse bizim ikincil sekonder engellik durum dediğimiz durumlara yol açabiliyor. Mesela bu ne olabiliyor? Şimdi mesela bazı alerjik çocuklarda eğer fark edilmezse çok sık tekrarlayan ortaokul iltihaplarıyla karşınıza çıkabiliyor. Kulağa tüp takılabiliyor. Çocukta belli bir geç kalınırsa eğer belli bir işitme kaybı dahi söz konusu olabiliyor. Bu da tabii ki engellemek istediğimiz noktalardan bir tanesi. Veya biraz önce bahsettim. Gözde konjüktivit. Çok sık özellikle rinit olan, alerjik rinit olan hastalarda görülebiliyor. Çok sık gözlerini kaşımaktan kaynaklanan da keratokonus denilen bir hastalık
Keratokonus
var.
şeyin
Aynen.
korneanın delinmesi,
Evet. Bu da
şişmesi,
maalesef
ödem
görme engellerine
kitlenmesi.
neden açabiliyor. Bu tip ikinci engelliliğin ortadan kaldırılabilmesi için de tanının alınması ve tedavinin uygulanması çok önemli. Alerjide maalesef kesin bir tedavi yok. Koruyucu tedaviler var. Yani semptomları
Ortadan
hafifletici, ortadan
kaldırmaya.
kaldırıcı tedaviler var. Bu tedavileri kontrollü bir şekilde devam ettirmek çok önemli. Ama bunun dışında da ezbere işte duyduğumuz herhangi bir ürünü de kullanmadan önce mutlaka doktorumuza danışmamız gerekli.
Az önce ben sizin sözünüzü kesmezden önce tam da oraya geliyordum. Kesin tanı alındıktan sonra ne yapabiliriz? Oraya değiniyordunuz ki ben
Evet,
kesin
evet.
tanıyı nasıl
Yok,
alacağız
rica
sizi
ederim.
yönlendirmiş
Böyle
oldum.
güzel oluyor, sohbet gibi oluyor. Benim de
Evet.
hoşuma gidiyor açıkçası. Şimdi tanıyı aldık. Diyelim ki bir çocuğumuz var ve bu tanıyı aldı. Ya da biz yetişkiniz bu tanıyı aldık. Şimdi bizim derneğimizin adı da oradan geliyor. Alerjiyle yaşam. Çünkü bununla yaşıyorsunuz. Bu böyle bitmiyor. Yani bir
Ya
enfeksiyon
zaten tedavi
hastalık...
edilemiyorsa,
Evet.
düzenli bir hayatımızda yeri varsa, o zaman bir şekilde onunla
Evet.
yaşamayı
Yani böyle
öğrenmemiz şart.
enfeksiyon hastalık gibi değil. Yani ben ilacımı aldım, içtim bir hafta sonra iyileştim olmuyor maalesef. Tabii ki semptomlarınız hafifleyebilir tedavilerinizle. Ama bu hastalığa yakalandıysanız bununla yaşıyorsunuz.
Yaşıyorsun.
Dolayısıyla hayatınızda bir takım önlemler almanız gerekiyor. Mesela ne olabilir? Şimdi bu da neye alerjinizin olduğuna göre çok değişiyor. Yani besine ise tabii ki diyet. Ama besine alerjiniz yoksa boş boşa diyet yapmamanız gerekir mesela. Diyelim ki evaporlarına alerjiniz var. Yine bir Türkiye'de çok sık görülen bir şey mesela evaporu. Evaporu dediğimizde mikroskopik, gözle görülmeyen ve hepimizin evinde, ben çok temizim, bende yoktur diye düşünmememiz gerekiyor. Hepimizin evinde bulunan, hatta sadece ev değil, tekstil yüzeyi olan her yer. Gittiğimiz oteller olabilir, bir ofis olabilir. Yani her tekstil yüzeyi olan ortamda bu ev akarı dediğimiz mite diye de geçer. İngilizcesinden çok bazen kullanılıyor Türkiye'de. ev akarları bulunabiliyor. Bunlar mikroskopik canlılar olduğu için milyonlarcasıyla beraber yaşıyoruz. Bunlar aslında sağlığa zararlı değil. Bize hiçbir zararı yok. Yani bizi ısırmıyorlar. Örümcekgiller ailesinden geliyorlar. Bize de hiçbir zararları yok. Ama alerjik bireylere şöyle bir zararları var. Ev akarları bir takım dışkılar bırakıyorlar. Biz gene bunları gözle görmüyoruz. Ama bu dışkılar bir süre sonra buharlaşıyor ve havaya karışıyor. Ev içerisinde soluduğumuz havanın içerisinde. Biz kokuyu almıyoruz, hissetmiyoruz ama onları soluyoruz sürekli. İşte bunu soluyan alerjik birey, eğer ev akarı alerjisi varsa, işte rinit tarzı veya bazen astıma çevirebilen belirtiler gösterebiliyor. Veya bazen de cilt üzerinde temas ettiği müddetçe. Şimdi mesela ev akarı alerjisi saptanan bir kişinin de evin içerisinde tekstil yüzeyleri azaltması, evdeki nem oranını azaltması, işte mümkünse eğer anti akar kılıflardan yatağına, yastığına, yorganına kullanması, işte halı mümkün olduğunca tercih etmemesi, özellikle yatak odalarında hele ki çocuklar için ya da tercih etmesi gerekiyorsa soğuk bir evse o zaman mümkünse pamuklu kilim ve sık sık yıkanacak 60 derecede. Bunlar mesela çok çok önemli önlemler. Yani çok basit gibi gözükebilen ama gerçekten hayat kalitemizi de hani A'dan Z'ye değiştirebilecek önlemler söz konusu. İşte küf alerjiniz varsa bambaşka önlemler. Mesela evin içerisindeki o zaman küf kaynaklarını bulup yok etmek gerekiyor. Çünkü küf dediğimiz şey de aslında biliyorsunuz ki penisilin yani bu ham maddesi. Ve dolayısıyla yine alerjik bazı insanlara onun kokusu çok zararlı geliyor. Ve bu soludukları zaman zarfında alerjik belirtiler gösterebiliyorlar. Veya diyelim ki ilaç alerjiniz var. Allah korusun bazen ilaç alerjileri söz konusu oluyor ve genellikle ilaç alerjilerinde daha şiddetli tepkiler aniden ortaya çıkabiliyor. Bu durumda yine doktorunuzu bilgilendirmek veya olası bir mesela acil servise gitmeniz gerekti ve bir ilaç alerjiniz var. Mutlaka işte biz bir bileklik ya da yanınızdaki sizi tanıyan götürecek insanın bunu bilmesi. Çünkü bazen bilincinizi kaybetmiş olabilirsiniz ve sağlık personelini uyaramayabilirsiniz o anda. Size
şimdi mesela e-nabız uygulamasının tabii, öyle bir şeyi var. Alerji gibi notları girebildiğiniz bir alanı var.
Evet. Orada bir tek bazı hastaneler şeyi göremiyorlar. E-nabızda işlediğimiz bilgileri göremiyorlar. Onunla ilgili biz de hani şikayetlerimizi dile getirdik. İnşallah o düzelir. Çünkü gerçekten sağlık personelinin onu görüyor olması, hatta sisteme kayıt açtıklarında alarm veriyor olması çok çok önemli. Çünkü damar yolu açılıp da ilaç aniden
o ilaç verildikten tabii sonra bir çok bir anlamı aynen, ya da varsa da çok geç olabilir.
Tabii tabii. Yani ani müdahalelerde hele hastanın bilinci açık değilse Allah korusun kaza geçirdiniz vesaire. O durumlarda mesela bilgilendirmek sağlık personeli çok çok önemli. Dediğim gibi alerjiniz neyse doktorunun bunu saptaması ve ona göre size önlemler öneriyor olması çok önemli. Çünkü biz bazen hep şey çok görürüz bu internette işte şunu yapmazsanız alerjiniz geçer. Ya şimdi öyle genel geçer hani 2 artı 2 eşittir 4 gibi formülleri yok bu işin. Yani neye alerjiniz varsa hayatınızda alacağınız önlemler de ona göre değişir. Burada dediğim gibi tanıyı almanız, doktorun bizzat teyit etmesi çok çok önemli.
Peki yani neye alerjiniz varsa diyorsunuz, neye alerjimiz olduğunun kesin olarak belirlenmesi mümkün mü?
Şimdi tanıya yardımcı olan testler var. Bunların bir kısmı deri testi dediğimiz cilt üzerinden yapılıyor. Mesela halk arasında bu çok korkulan testler. İşte eskiden çok yıllar önce kesik atılarak yapılırmış bunlar cilde. O yüzden hala halkımızda öyle bir kanı var. Öyle bir şey yok.
Bir şey yapıştırılıyor sanırım. Bir şey sürülüyor, bir şey yok, uygulanıyor. Yani öyle bir...
böyle sivrisinek ısırığı gibi minicik bir iğneyle batırılıyor o. Yani o maddeler, hangi maddelere bakılacaksa. Bunlar bazen solüsyon şeklinde veya mesela besin denilecekse bizzat besin de denilebiliyor. Pişirilmiş, pişirilmemiş doktorunuz orada tamamen o tercihi yapıyor. Ve bu testler gerçekten ağırsız, acısız, hızlı sonuç veriyor. Ve tanıya yardımcı oluyor. Bazen kan testleri yapabiliyor doktorlar. İşte hastanın şikayetlerine göre açıkçası bu testlerin hangi hastada hangisinin uygulanması gerekir ona karar veriliyor. Ve burada tabii ki bazen bazı gruplarda maalesef testler tanıya hiç yardımcı olmuyor. Burada da hasta öyküsü çok önemli. Yani sizin kendinizi ne zaman kötü hissettiniz mesela çok ciddi bir veri hekimin size tanı koyması için. Yani doktora başvurduğunuz zaman şunu söylemeniz çok önemli. Siz ne zaman kendinizi kötü hissediyorsunuz? İşte sabah kalktığınızda mı daha kötüsünüz? Yani burnunuz tıkanık, işte öksürüklerle mi uyanıyorsunuz? Gece uyuyamıyor musunuz? Ağızdan mı nefes alıyorsunuz? İşte horluyor musunuz? sürekli böyle burnu sıkılı gibi mi hissediyorsunuz? Bir baş ağrısı mı var? Bizim sinüzit dediğimiz bu alın bölgesinde ciddi baş ağrıları olabilir. Mesela bunları mı hissediyorsunuz? Akşam mı daha kötü oluyorsunuz? Yoksa dışarı çıktığınızda mı mesela kötü oluyorsunuz? Hangi mevsim daha kötü oluyorsunuz? Yazın mı daha iyisiniz? Kışın mı daha kötüsünüz? Mesela bu tip veriler hekimlere tanıyı koymakta çok yardımcı oluyor. Veya besin mesela. İşte
bunun için doğru hekime, böyle doğru şikayetle gitmiş olmanız da önemli. Bir süre sonra kendi hikayemi anlatacağım. Çünkü benim yıllar alan bir, hala bir tanım yok gerçi ama alerji hekim var. Yıllarca bambaşka doktorlara gitmişim.
Ya biz burada şeyi çok öneriyoruz hastalara. Şimdi hepimiz günlük işlerden unutuyoruz. O yüzden not tutmak çok önemli. Yani telefonunuzda bir yere bir sesli kayıt bile yapabilirsiniz. Mesela kalktınız, gün içerisinde ne zaman kendinizi kötü hissettiniz ve ne oldu o sırada mesela? İşte nefes alamıyor gibi mi hissettiniz? Mesela bir yere girdiniz, çok nemli, rutubetli bir yer, nefes alamıyor gibi tıkandınız mesela. İşte bunları not etmek veya işte dediğim gibi sesli kayıt yapılabilir mesela. Bunlar çok önemli çünkü hekime gittiğiniz zaman hasta öyküsü dediğimiz şey aslında birazcık ta o sizin doğduğunuzdan bugününüze kadar ki ne zaman nerede sorun yaşadınız? İşte ailenizde mesela böyle hastalıkları yaşayan var mıydı? Bunlar hekimin tanı koymasına çok çok yardımcı eden veriler. Sizin hikayeniz ne?
Benim hikayem. Ben çok uzun süre gözümle ilgili bir problemim olduğunu düşündüm. İlk seferinde o şekilde çıktı çünkü. Gözümde işte bir acı, akma, işte gözyaşı, gözümde şişme, işte bazen kızarıklık, bazen kızarıklık olmayabiliyor. Ve bu yıllar sürdü. Ben hep tabii göz doktorlarına gittim. Göz doktorlarıyla ilgili tanılar da aldım üstelik. Ama aynı zamanda özellikle gece yaşadığım bir mesele bu. Yattığım taraftaki burnum tıkanıyor. Burnum tıkandığı zaman gözümde bu belirtiler başlıyor ve beni uyutmayacak kadar canım yanıyor. Ben tabii her seferinde yine göz doktoruna gittim. Bundan da bahsettim. Burnum da tıkanıyor ve aynı zamanda ben sırt üstü yattığımda yatamıyorum. Gözlerim yine yaşarmaya başlıyor ve hapşırmaya başlıyorum. Bu çok tesadüf eseri bir kulak burun boğaz doktoru tarafından ve o yüzden de burnumu açık tutarak yatmaya çalışıyorum. Burnumu açık tutmak için de çoğu kez ilaç kullanıyorum. Bir KBB doktoru sen alerjik olabilirsin, sana işte bir ilaç deneyelim diyerek bir ilaç verdiğimde belirtilerimin çok azaldığını fark ettim. Ama sonrasında hala bir gerçekten bir alerji doktoru tarafından takip edilmiş değilim. Bir tanı almış değilim. Bir dönem bir eliminasyon diyeti yaptım ki bununla ilgili bu alerjiyle alakalı değildi aslında. Buğdayla bağlantısı olabileceğini düşünüyorum şu anda.
Peki kestiğiniz zaman iyileştiniz mi?
Kestiğim zaman belirtilerim yani şey çok ciddi bir biçimde azaldı.
Yani gluten son yıllarda çok suçlanıyor ama işte ne kadar gluten suçu o da açıkçası
doğrudan tartışmalı. Gluten olup olmadığından emin değilim. Başka sindirim sistem belirtileri de gösteriyorum. Buğday olabileceğini düşünüyorum şu anda. Sadece bu düşünüyorum tabii. Ama buğdayı tamamen kestiğim dönemler oldu. Yani böyle bir ay gibi bir süre boyunca kestiğim oldu. O sindirim sistemi belirtilerim de ortadan kalktı. Tabii bir yandan şey de olabilir. Havayla alakalı da olabilir. Şehir değişikliği yaşadım. Mesela şehir değişikliğinden sonra da İzmir'den Bolu'ya, yani çok nemli bir şehirden son derece kuru bir şehire geldim. Ve o zamandan beri de aslında dikkate değer bir azalma da var. Ama bilmiyorum ya, yani hala bir Bolu'da bir alerji doktoru yok.
ama yetişkinlerde biraz daha evet dediğiniz gibi alerji uzmanı olmak birazcık daha zor olabiliyor. Ama gene de hani imkanınız olursa bir üniversite hastanesinde göstermekte fayda var. Belki o çünkü testlerle çıkabilir ve böylece hani acaba şu mu acaba bu mu diye hani o kafanızdaki soru işaretleri gitmiş olur. Çünkü gece öyküsü varsa belki gerçekten ev akarı alerjiniz olabilir. Hani hiç besinle ilgili de olmayabilir. Dolayısıyla hani ona bir mutlaka bir hekime başvurup baktırmakta fayda var.
Yastığa alerjim olduğunu düşündüğüm zamanlar olmuştu yani.
İşte aslında o yastığa değil.
O yastık değil, akar olabilir.
Ya çünkü gerçekten yani mümkün değil. Yani işte mesela aileler şey diyor ya biz çok temiziz şöyle hani mümkün
tabii
değil.
Tabii yani. Ben onun öyle bununla alakalı bir şey olmadığını biliyorum. Çünkü zaten yaptığımız temizlik de gözle görülür canlıları, gözle kontrol edebildiğimiz bir şey olmadığı için için. Yani ne kadarını temizlediğimizi bilmek zaten mümkün değil ki. Hani nasıl bunu iddia edebilelim?
Tabii tabii. Yani bu canlılar mikroskopik olduğu için çok hızlı ürüyorlar. Milyonlarcası var. Hani dolayısıyla bizim kendi basit günlük temizliğimizde zaten sıfıra indirgememiz mümkün değil. Ya yani bunlarla yaşıyoruz. Bunu kabul etmek lazım. İşte dokunanın tespit edilip hani hayatına o tip önlemleri alması önemli. Yoksa dediğiniz gibi normal bir insanın sağlığı için zararlı canlılar değil. Yani bunlarla yaşıyoruz. Hani nasıl cildimizin üzerinde, nasıl bağırsaklarımızda yararlı bakteriler var. Onlar gibi düşünün. Hani bunlarla yaşıyoruz. Yani yaşadığımız dünya onlarla beraber paylaşıyoruz.
Evet yani.
Kaçmak imkansız ama dediğiniz gibi mesela alerji hastaları evet nemli ortamlarda mesela daha rahatsız olabiliyorlar. Bu da önemli donelerden bir tanesi mesela anlattıklarınız içerisinde. O yüzden dediğim gibi hani belki testi yaptırırsanız ne alerjiniz olduğu tespit edilirse siz daha rahatlayabilirsiniz önlemleri tam anlamıyla alarak.
Evet yani bu tabii çok benim için çok yakın. Ben bu 2009 yılından beri falan yaşadığım bir problem. Ama bu hani bana KBB doktorunun işte kulak burun boğaz doktorunun ya sen alerjik olabilirsin demesi 2019 falan. Benim sonra işte ona uygun bazı ilaçları kullanıp belirtilerini fark etmem falan işte hani yine aynı şekilde ve ben 2020'den beri Bolu'da yaşıyorum. O yüzden çok bir zamansal bir şey oldu. Benim bunu ya yani belki de gerçekten alerjim de yoktur ama alerji olması ihtimali gözümle ilgili tıkanılan tanılar olması ihtimalinden çok daha yüksek evet, gibi görünüyor evet. Belirtilerime baktığımız
zaman. Ya bu kişilerde çocuklarda da öyle yetişkinlerde de öyle göz kaşımak mesela burun kaşımak hatta burun mesela çocukların tipik bir burun hareketi vardır böyle elleriyle burnu yukarıya doğru ittirirler ve böyle burun üzerinde bir tane çizgi oluşur. Hatta ona alerji selamı derler.
Öyle mi?
Evet yani alerjik çocuklar merhabayı böyle hani burunlarını yukarı doğru ittirerek elleriyle yukarı doğru ittirerek orada bir iz yaparlar. Ona alerji selamı derler hatta. Literatüre bile böyle girmiş yani öyle söyleyeyim size. Ama bu gerçekten kaşıntı ciddi belirtilerden bir tanesi. Hele ki böyle iki farklı belirti görüyorsanız işte bir gözler kaşınıyor bir burun tıkanıyor mesela. Hani iki farklı belirti şeyi de daha da güçlendiriyor alerjik olabileceğini. Bazen dediğiniz gibi bu kişiler mesela yıllarca tanı alamıyorlar. Mesela ne oluyor? Mesela geniz eti büyümesi. Değil mi? Mesela şey çok duyuyoruz işte geniz eti alındı ameliyatla.
Alındı evet.
Alındı birkaç yıl sonra tekrar büyüdü. Bu kişi ne yapıyor mesela? İşte sürekli gece ağzı açık uyuyor. Horluyor. Mesela çocuksa büyüme çağındaysa mesela damak gelişiminde problemler oluyor ki daha sonraki yıllarda mesela ortodonti tedavileri gerekebiliyor. Yani bunların bazen baktığınız zaman altından alerjik hastalıklar çıkıyor aslında. Yani burada hep biz alerjide söylediğimiz şey şu. Sürekli ise özellikle yani sürekli arz ediyorsa ya ben bunu gerçekten aylardır çekiyorum, yıllardır çekiyorum diyorsanız bir altına alerji olabileceğinden şüphelenmek lazım.
Yani o zaman burada herhangi bir belirtiyi mi dikkate almalıyız? Yani herhangi bir belirti, tabii. İşte ne, karın ağrısı herhalde neden olur mu bilmiyorum sindirim sisteminden bakarsak. Yani herhangi, o zaman bu durumda herhangi bir belirti başka tedavilere rağmen sürüyor ve nüksediyorsa sürekli.
Şöyle söyleyeyim, solunum yolu alerjiler sindirim sisteminize belirti vermez. Yani işte atıyorum polen alerjiniz var, ben soludum, karnım ağrıdı olmaz. Ağızdan alınan şeyler sindirim sisteminde belirtiler verebiliyor. Bunlar yiyecek, içecek, ilaçlar olabilir. Hani ağızdan aldığınız. Ama geri kalan belirtilerde herhangi bir şey. Mesela bir müddet hastaların çoğu mesela şeye çok inanmıyorlardı. Ya ben yediğim bir besinden sonra nasıl burnum akabilir? Yani ne alakası var? Hani çünkü biz hep şey diye düşünürüz de soluduğumuz bir şeyden sonra burnumuz akar.
Burnumuz akar.
Hayır. Yani besin alerjisinde de burun akıntısı olabiliyor. Kırıltılı solunum olabiliyor. İşte atıyorum işte gözleri kaşıma, burnu kaşıma, kulakları çekiştirme. Biz mesela bunu çocuklarda çok görüyoruz mesela. Tam anlatamıyor da ifade edemiyor mesela kendisini. Çok ciddi bir huzursuzlukla beraber işte kulak çekiştirme dahi mesela çok yapıyorlar. Dolayısıyla hani besin alerjisi...
Kulak içi kaşındığı zaman o kulağınızı çekerseniz geçecekmiş hissi oluyor çünkü. Tanıyorum onu.
Öyle. Yani burada besinse alerji nedeni yani hem cilt üstünde hem solunumda hem sindirim sistemindeki bütün tepkileri dikkate alıp doktora hepsini birden anlatmak çok önemli. İşte o yüzden şey önemli. Yani günlük tutmalısınız. Ne zaman ne yaşadınız?
Ne zaman oldu?
Yani mercimek yiyorsunuz. Mesela bizim ülkemizde mercimek alerjisi de yüksek oranda görülüyor. Şimdi besinde de mesela ona değinelim. En çok hangi besinler mesela alerji?
Evet şimdi onları soracaktım. Tabii. Nelere insanların alerjileri olabiliyor? Ya, sorum hazırdı.
Ülkemizde de Dünyada da en sık inek sütü alerjisi var. Yani bu çocukluk çağında daha çok, yetişkinlerde biraz daha hafifliyor. Yani besin alerjileri genellikle işte ilk bir yılda, iki yılda ortaya çıkıp daha sonra 5 yaşa kadar bazen devam edebiliyor, bazen iyileşebiliyor. Yani yaklaşık %15, %20'si hayat boyunca devam edebiliyor. Dolayısıyla burada mesela en suçlu besinler inek sütü birinci sırada. Sonra tabii ki buğday ve tabii gluten içeren diğer tahıllar olabilir. Gene soya. Şimdi biz mesela toplum olarak abi soya yemiyoruz diyoruz ama şimdi soya dediğimiz
paketli gıdaların pek çoğunluğu var.
Yani emülgatör şeklinde bütün hazır paketli gıdaların içerisinde hemen hemen var. O yüzden aslında hepimiz soya yiyoruz farkında olmadan. Yiyoruz. Soya da çok alerjiye neden olabilen besinlerden bir tanesi. Yine bazen nadiren de olsa inek sütü alerjisi olan kişilerde dana eti ya da işte yumurta alerjisi gene keza çok sık görülüyor yumurta alerjisi olan kişilerde. Buna çapraz
Benim
alerjisi.
eşim de var mesela yumurta
Evet.
alerjisi. Görüyoruz
Yumurtada
yani doğrudan.
yumurtanın da proteinleri birbirinden farklı. Sarısıyla beyazının. Dolayısıyla mesela sarısına sadece alerjiniz olabilir. Beyazına olmayabilir ya da tam tersi olabilir. Beyazı birazcık da alerjik. Dolayısıyla hani mesela çapraz alerji denilen durumda da nadiren de olsa yumurta alerjisi olan bir kişiye benzer proteinler içerdiği için tavuk eti de dokunabiliyor. Yine keza balık, kabuklu deniz mahsulleri ve kabuklu yemiş grubu. Bunlar da çok alerjik. Yani kabuklu yemiş grubu dediğimiz fındık, fıstık zaten
Fıstık,
ayrı bir grup.
ceviz. Evet,
Aynen
evet.
fıstık,
Fıstık
yer
fasulye
fıstığı
sayılır öyle bir
aynen.
şey herhalde. Bezelye
Evet.
ailesinde öyle bir şey herhalde.
Aynen. Baklagil ailesinden aslında yer fıstığı.
Baklagil.
Biz hep böyle kabuklu
Evet.
yemiş gibi sayıyoruz ama aslında bambaşka bir aile. Baklagiller ailesinden, soyundan geliyor. Yer fıstığı keza çok alerjik ama diğer saydığımız kabuklu yemişler grubundaki ceviz, badem, fındık, bizim ülkemizde mesela Antep fıstığı. Bunlar da sık görülebilen alerjik besinler. Bunlarda da dediğim gibi gözlem çok önemli. Besini yedikten hemen kısa süre içerisinde de belirti çıkabilir. Bazen birkaç gün içerisinde bile çıkabilir. Bu birazcık kişinin kendi bağışıklık sistemine kalmış bir durum. İşte kişi ne zaman ne yedim? Yani mesela mercimek işte bizim ülkemizde dediğim gibi mesela yurt dışına oranla bizim soframızda çok yeri var kırmızı mercimeğin. Bizde birazcık daha mesela daha sık görülebiliyor. Mesela mercimek yediniz, kötü oldunuz. Sonra yemediniz, düzeldiniz. Sonra bir daha yediniz, gene kötü. Ya her mercimek yediğinizde kötü oluyorsanız bir belirtiler çıkıyorsa ortaya, herhangi bir şekilde bir belirti çıkıyorsa ortaya, ya bu tesadüf olamaz. O zaman gerçekten hekime başvurup burada gerçekten suçlu altında yatan bir besin alerjisi var, tespit etmek lazım. Diyetle yaşamak tabii tanıyı aldınız. Hiç de kolay değil. Hele ki bizim gibi bir ülkede yani can boğazdan gelirle büyütülmüş
Evet.
aile sofralarının işte bayram sofralarının çok önem arz ettiği bir ülkede paylaşmanın, yiyecek teklif etmenin hani halka
Hatta
açık
yiyecek
alanlarda bile
ısrarla teklif etmenin
tabii
diyelim.
ısrar etmenin
Evet.
çok kültürümüzde işlemiş olduğu bir noktada gerçekten diyetle yaşamak kolay değil. Hani bunu topluma anlatmakta da çok zorlanıyorsunuz.
Olsun
Gerçekten
canım,
bir
misafirlikte diyet mi olurmuş?
evet. Yani birazcık ya bir şey olmaz. Bunu çok
Bir şey olmaz.
istiyoruz. Yani o yüzden de gerçekten çok zor. Diyetle yaşam sürmek de gerçekten zor. Çünkü yiyecek dediğimiz şey aynı zamanda yani bizim toplumumuzda da aslında nereden bakarsınız bakın hemen hemen bütün kültürlerde sosyalleşme anlamına da geliyor. İşte aile sofraları veya dışarı çıkıyorsunuz değil mi? Mesela arkadaşınızla, bir konunuzla, komşunuzla. Hani yiyecek olmazsa olmazı oluyor o
Tabii iş
sofraların, o
yemeği denen bir
buluşmaların.
şey var
Tabii.
yani.
Yani dolayısıyla zorlayıcı bir nokta veya diyelim ki zoraki işte nedenlerle diyelim ki işte bir mesleğiniz var bunu yapmanız gerekiyor işte doğunun bir yerine gidiyorsunuz orada işte buranıyorsunuz diyetinize uygun şeyler veya askerlik yapıyorsunuz diyelim ki diyetinize uygun yiyecek bulamıyorsunuz. Bunlar tabii ki hayatınız önemli oranda zorlayan noktalar haline geliyor. Diyetle yaşarken de gerçekten çok iyi içerik etiketi okumak, gerçekten çok iyi bir şekilde korunmak, dışarıda yemek yerken de mutlaka o yemeği bizzat pişiren kişiye danışarak doğru seçimler yapmak çok önemli. Çünkü dediğim gibi bizim ülkemizde mesela tereyağının süt içermediğini düşünenler de olabiliyor. Şimdi biz diyoruz ya mesela süt alerjisi. Şimdi ne zannediyor insanlar? Sadece süt içmeyecek bu
Süt
insan.
içmeyeceğiz
Hayır, öyle
ama
değil.
Her şeyin
Yani
içinde peynir altı suyu tozu var.
tabii yani süt dediğimiz şey de bütün süt ürünleri de yani yoğurdu da işte atıyorum yoğurt çorbası da kahvesi de işte tereyağı da bazen margarinin içerisinde bile süt proteinleri olabiliyor. Bütün her şeyden korunması işte lor da mesela lorun sütten yapıldığını bilmeyenler de çıkabiliyor. Dolayısıyla hani
Ve dahi hani
burada
pek çok hamur işi aynı zamanda,
tabii
yani
tabii.
haliyle o, yani biz hani hamur işini sadece buğdayla, unla, işte karbonhidratlarla bağdaştırırız, ama hamur işinin
Tabii.
içinde olmazsa olmaz, yumurta için de aynı şey mesela
Tabii.
geçerli.
Aynen.
O yüzden şey, yani tabii buğday keza, yani buğday da çok zor ayıklanabilir bir şey diyetimizden.
Aynen.
Çünkü
Hele
çok
ki
çok
bizim
yaygın bunun
Türk
hepsi.
mutfağında
Evet.
gerçekten çok zor ayırmak. Ki şöyle düşünün, süt lezzet verici olarak da birçok gıdanın içerisinde yer alıyor. Çok iyi okumak lazım. Yani mesela dışarı gidiyorsunuz değil mi? Mesela bir ızgara et yemek istiyorsunuz. Mesela çoğu zaman o ızgara et yoğurt suyuyla mesela marine
Ha,
ediliyor.
değil mi? Evet.
Tabii yani bunu bilmeden o eti yiyebilirsiniz. Dolayısıyla gerçekten burada çok dikkatli olmak önemli. Özellikle dediğimiz gibi o anafilaksi geçmişiniz varsa veya riskiniz varsa bunu doktorunuz size söyleyecektir. Adrenalin otoenjektör dediğimiz hayat kurtarıcı iğneyi yanımızda taşımamız çok önemli. Çünkü bazen orada saniyeler bile fark edebiliyor. Yani
Önemli olabiliyor.
hastaneye nasıl olsa ben yetişirim diye düşünmemek lazım. Yani 5 dakika mesafede bile olsa bu noktada gerçekten ani müdahale çok çok önemli. Tabii ki eğer bu bir çocuk hastaysa mesela ailenin de bu konuda bilinçli olması çok önemli.
Peki bunun dışında nelere alerjiler gelişebilir? Sadece besin alerjileri yok. Ben sizin
Tabii ev
web
akarı,
sitenizi
küf,
incelemiştim. Çok
polen,
fazla şeydi yani.
tabii.
Besin alerjisi çok sanki küçük bir noktasında kalıyormuş gibi
Tabii tabii
görünüyordu.
yani pek çok alerjen söz konusu olabilir. Dolayısıyla veya bazen alerjiye neden olmaz ama alerjik atakları tetikleyen şeyler olabilir. Mesela sigara gibi. Özellikle bizim astımlı çocuklarımızda ikinci sigara içicilik konumuna düşerlerse mesela bu çocuklarda mesela astım atakları artabiliyor. Dolayısıyla birçok tahriş edici işte ağır kimyasal kokular, parfümler, çamaşır suyu kokuları bunlar mesela bizim astımlı çocuklarımız için çok tehlikeli. Burada da tabii ki tedbirler almak gerekiyor. İşte bazen hiç ummadığınız atopik dermatit egzaması olan bir kişiye, bir yetişkine mesela kullanılan mesela bu COVID dönemi çok gördük dezenfektanlar. Çok da oldu mesela ellerinde egzama yaşadılar. Veya çok sık sabunlamak, ağır kimyasal içeren sabunlar kullanmak, keza alkollü işte dezenfektanlar çok tahriş edici olabiliyor. Burada tabii geri dönüş çok çok önemli. Çünkü o cilt bariyerini bir kez bozulduğu zaman tekrar
Yeniden
onarmak da
yapmak gerekecek.
aynen. Yani nasıl bağırsak duvarımızda aynı şey oluyor, söz konusu oluyor, hemen iyileşmiyor. Cildimizde de öyle bir zaman gerektiriyor. Nemlendirici bakım ve doktorumuzun tavsiye ettiği tedavileri kullanmak gerekiyor. Bunlar çok çok önemli.
Anafilaksi için sürekli hani şeyden bahsediyorsunuz, adrenalin enjektörden bahsediyorsunuz. Bu nedir?
Bu iğne şeklinde. Bu diyabet hastalarının iğneleri vardır. Belki onları daha sık bilebilir izleyiciler. Ona benzer
Deri
otomatik.
altına mı uygulanıyor? Nereye
Evet, deri
uygulanıyor?
altına, bacakta baldır bölgesine uygulanan ve kendisi sadece düğmesine bastığınız zaman otomatik olarak içinde de adrenalin var. Adrenalin nedir? Zararlı bir ilaç değildir. Adrenalin aslında bizim de vücudumuzun ürettiği bir hormon.
Ürettiği bir hormon,
Aynen. Biz neden anafilaksi durumunda adrenalin hani enjekte ediyoruz
nabzın
hastaya?
yavaşlamasıyla mı
Aynen.
bağlantılı?
Nabız yavaşladığı için nabzı tekrar hızlandırmak adına ki biraz önce bahsettik beyinle kalbe kan pompalanması gerekiyor. Dolayısıyla nabzı eski normal atışına getirmemiz gerekiyor.
Adrenalin de bizim savaş
Aynen.
hormonumuz aslında. O
Aynen.
en koruyucu hormonlardan bir tanesi olan, işte herhangi bir kriz anında savaş komutunu
Aynen.
vermeye yarayan hormonumuz. Savaş
Evet.
içinde tabii ki kana, daha fazla kana ihtiyacımız var. O da herhalde kan basıncını, kalp
Evet.
atımı hızını artıran bir şey.
Evet. Yani burada dediğim gibi tereddüt etmemek, korkmamak çok önemli. Soğukkanlılığını koruması, hastanın yanındaki kişinin de soğukkanlılığını koruyarak enjektörü vakit kaybetmeden uygulaması çok önemli. Biz bazen toplumda korkabiliyoruz. Biz en çok mesela sorunu nerede yaşıyoruz? Öğretmenlerimizde yaşayabiliyoruz. Çünkü okula iğne kabul etmek istemeyebiliyorlar. Veya öğretmen çocuk herhangi bir reaksiyon geçirirse okulda ya ben uygulamayayım başına bir şey gelir ben suçlanabilirim diye korkabiliyor. Tam tersi bu iğneyi uygulamazsak hayati risk
Başına bir
söz
şey
konusu.
gelebilir.
Aynen veya dediğimiz gibi felç kalıp yani yatağa bağımlı bir engellik durumu söz konusu olabilir. Dolayısıyla tam tersi biz burada soğukkanlıklarını koruyup ani müdahale yapmaları konusunda yüreklendirmeye çalışıyoruz. İşte eğitim videolarımız var bununla ilgili. Bu konuda bilinçlenmeleri de çok önemli öğretmenlerimizin. Çünkü okullar takdir edersiniz ki çocuklarımızın da güven içerisinde bulunmaları gereken en önemli ortamlardan bir tanesi. Aile bir yere kadar çocuğun sağlığından sorumlu, güvenliğinden sorumlu ama okul işin içine girdiği zaman burada eğitimcilerimize de gerçekten çok büyük bir görev düşüyor, sorumluluk düşüyor. Hani bu sorumluluktan korkmadan bunu üstlenip soğukkanlı bir şekilde hani biz dernek olarak da bu eğitimleri gönüllü olarak veriyoruz. Hemşirelerimiz veriyorlar eğitimleri. Dediğim gibi bu eğitim videolarımız da hazır. Bunları izleyerek uygulamaları çok çok önemli. Çünkü dediğim gibi burada
Bunları peki biz
suçhaneler söz
izlesek
konusu.
mesela kör insanlar olarak
Aslında
nasıl
ben
yapıldığını
evet.
anlayabilir miyiz?
Şimdi biz orada hemşiremiz anlatıyor ama ben gene de mesela çok isterim bir sesli betimlemeyle beraber bunları sesli betimleme yapalım mesela çok isterim açıkçası.
Evet,
Çünkü
birlikte
sizin
öyle bir şey yapmamız
tabii
iyi
ya o
olur.
konuda siz bize yol gösterebilirsiniz. Çünkü biz ne
Çok
kadar
memnun
anlatsak
oluruz.
da ister istemez o sırada mesela şuraya koyun buraya yapın falan diye olabiliriz. O yüzden bir sesli betimleme sizler de yapalım. Ayrı bir video haline getirelim onu çok isteriz açıkçası.
Ben yine tam işte bir subkutan yine aynı şekilde uygulanan deri altına uygulanan bir kan sulandırıcı enjeksiyonu yapıyordum. Bir süre uygulamam gerekmişti. Korkutucu bir şey ilk seferi özellikle benim
Tabii.
açımdan korkutucu. Yani vücuduma iğne batıracak olmak. Yani bu hep sağlık personeli tarafından yapılan bir şey. O yüzden öğretmenlerin ya da ilk defa böyle bir şey uygulayacakların kaygılarını anlayabiliyorum. Çünkü ya ilk defa deneyeceğim de ben bunu her gün uygulayacağım bundan sonra. O zaman bunu kendim öğrenmem lazım diye yola çıktım. Ve arkadaşlarım işte hemşire arkadaşlarım bana öğreteceğinde yani o ilk iğneyi batırmak duygusu çok rahatsız edici bir şey yani.
Evet.
Vücuduma bir şey batıracağım ki vücudumuz aslında yani kastederek ya da etmeyerek o acımıyor zaten ama ona benzer pek çok uygulama yapıyoruz. Yani insanın vücudunu kaşıması da buna benzer bir eylem aslında. Ama kaygı verici olmakla birlikte yani daha ilk seferinde bunu uyguladıktan sonra gayet basit olduğunu ben de görmüştüm. Hatta o konuyla ilgili bir video da çekmiştim.
Evet
Engel
evet çok.
Sevişim kanalında var. Yani bunu bir kör olarak yapmak mümkün o anladığım kadarıyla. Hele de deri altına yapılıyor. Hele de
Tabii.
otomatik uygulama
Otomatik
mı
aynen.
yani şeyse mümkündür. O yüzden böyle bir şu anda tanısı olan arkadaşlarımız varsa ya da
Tabii
öyle
tabii seve
bir
seve çok
durumda ne
isterim.
yaparım diye endişe ediyorlarsa en azından yapılabilir bir şey olduğunu biliyorum. Sizinle de
Tabii.
ortak çalışalım bu konuda.
Çok çok sevinirim. Çünkü biz gerçekten mesela videolarımızda da dediğim gibi işitme engelliler için mesela Türk işaret dili çevirmeni kullandık. Yani bu tip aslında farkındalık biraz önce bahsetmiştik davranış tutum değişimiyle başlıyor diye. Şimdi biz kendi engel grubumuz için nasıl farkındalık istiyorsak toplumdan diğer engel grupları için de önce bizlerin de bir adım atması gerekir. Biz öyle düşünüyoruz. Biz hep öyle o gözle bakıyoruz. Yani bir iş yapıyoruz yani bundan diğer engel grubu işte vatandaşlarla nasıl etkilenir, nasıl yararlanabilirler? Bunu hep sormak bence çok önemli bir şey. Biz mesela işte o yüzden dosyaları hep PDF formatında web sitemize yüklemeye çalışıyoruz. Rahat erişebilir olsun, okunabilir olsun. Bazen çünkü görsel koyduğunuz zaman bir yazıyı oradan okumak mümkün
Fotoğraf
olmuyor.
olduğunda
Aynen.
evet.
Bu çoğu zaman atlanan bir şey olabiliyor web sitelerinde. O yüzden mümkün olduğu kadar hani yazılı metin şeklinde koymak ve bunları bir görme engelliye kontrol ettirmek bence çok çok önemli. Biz Sabancı Vakfı projemizde de sevgili Utku ile beraber beraber çalışmıştık. O zaman stajyerleriydi. O çok destek olmuştu mesela bize. Gerçekten hani o gözle bakmak diyeyim. Hani deyim anlamında. Bir kişi kullanarak yorumlaması, kullanıcı şeklinde yorumlaması o siteyi de, o bilgi ağını da daha açıkçası erişilebilir yapıyor. Şimdi biz, bunu ben hep Sevda Hanım'a da söylüyordum. Şimdi engelsiz erişim. Şimdi biz bu engelsiz erişimden hep ne anlıyoruz? Aslında bir fiziksel erişim geliyor aklımıza toplum olarak.
Hep aklımıza rampalar geliyor.
Aynen, yani A noktasından ama B noktasını varmak gibi geliyor. Ama öyle değil işte. Yani bilgiye erişmek de çok kıymetli. Biz mesela gerçekten işte işitme engellerin, görme engellerin bu alanda ne kadar zorlandıklarını da sizin gibi böyle derneklerle bir araya geldiğimiz zaman fark ettik. Bizde de bir farkındalık oluştu. O yüzden ben sesli betimlemeyle çekelim bu videoları tekrar üstünden. Çok isterim açıkçası.
Evet, biz de isteriz bu konuda hakkı, bir şey yapalım.
Herkesin hakkı, yani hiçbir engel açıkçası bu bilgiye erişmekte
engel değil.
Engel olmamalı.
Evet, olmamalı.
Doğru İğne konusunda da çok haklısınız. Biz iğne dediğimiz zaman, enjektör dediğimiz zaman şimdi hep aklımıza şey geliyor. Bu sağlık çalışanlarının, hemşirelerin yaptığı kan alırken ya
İğneci
da,
diye biri var. Hani o yapar bu işleri.
O enjeksiyonlar farklı. Onu anlatmak çok önemli. Yani kan alınırken size kullanılan enjektörle veya işte diyelim ki aşı yapılırken kullanılan enjektörler biraz daha uzun uçlu. Halbuki biraz önce sizin söylediğiniz işte subkutan dediğimiz deri altındaki enjekte edilen oto enjektörler çok kısa uçlu. Yani böyle etinize santimetrelerce uzunluğunda bir iğne saplamıyorsunuz.
Yani göğsümden batırdığımda sırtımdan çıkmıyor. Bir parmak kalınlığında bir şey.
Evet. Yani bir santim kadar yaklaşık ucu iğnenin. Yani dolayısıyla
ve son derece ince olduğu için de batırdığımızda anlamıyoruz bile.
Ve otoenjektörlerin şöyle bir güzelliği var. Belki siz o iğneyi alıp yavaş yavaş derinize batırsanız daha çok
acı hissedeceksiniz.
Ama otoenjektöre düğmeye bastığınız an, yani onu derinize yaklaştırıyorsunuz, etinize yapıştırıyorsunuz iğneyi önce, sonra düğmesine basıyorsunuz. O çok hızlı bir şekilde fırlatıyor iğneyi. Şimdi çok hızlı olduğu zaman da canınız o kadar çok yanmıyor. Sürekli ısırığı gibi diyoruz biz. Ne olur o konuda da gerçekten endişeye kapılmasınlar, ürkmesinler. Bu can yakıcı bir şey değil, tam tersi hayat kurtarıcı. Sağlık söz konusuysa bunu yapmaktan da çekinmememiz gerekiyor.
Kesinlikle. Peki, şimdi bu arada başka sorusu olan var mı? Nurşen çok sessizsin.
Merak ettiğim tüm soruları tek tek sordum. Elif Özlem Hanım da cevaplandırdı. Özellikle merak ettiğim şeylerden biri de işte yaşanan zorluklardı. Ayrıntılarıyla değindiniz. O yüzden çok teşekkürler.
Rica ederim.
Şu an için aklıma yine bir şey gelmedi. Gerçekten çok kapsamlı bir anlatımdı. Çok yararlı olduğunu düşünüyorum.
Ben çok çok teşekkür ederim. Her zaman benim için de çok büyük bir keyif.
Şimdi benim bir sorum var. Diyelim ki bizim evimize bir misafir geldi ve ben bu misafirlerin herhangi bir şeye alerjisi olup olmadığını bilmiyorum. Ne yapmam gerekir? Özellikle de çocuk var diyelim ki. Ne yapmam gerekir? Alabileceğim bir önlem var mı? Kendim için ne yapabileceğim konusunu konuştuk ama çevremdekiler için.
Tabii. Çok güzel bir soru. Yani eğer çocuğun bilinen bir alerjisi varsa, işte mesela besin alerjisi var, diyetine uygun yiyecekler önermek, çıkartmak önemli. İşte burada mesela mutfakta bizim için çapraz bulaşma dediğimiz bir şey var. İşte biraz önce bahsetmiştik, böyle besinler birbirine değerek de bulaşabiliyor.
Yani yumurtaya alerjisi olan birinin yumurtayı çırptığım çatalla işte ne bileyim ona hazırladığım şeyi yapmamam uygun.
Aynen. Birbirine hiçbir şekilde mutfakta değmemesi gerekiyor mesela. Hatta çölyak hastalarında bu biraz daha mesela ön plana çıkıyor. Aynı fırını bile kullanmayın diyor hekimler. Yani daha önce gluten pişmiş, glutenli bir şey pişmiş fırını dahi kullanmayın. Glutensiz bir işte hamur işi pişirecekseniz, ekmek pişireceksiniz diye.
O konudan çok kaybettik tabii. Geçelim.
Evet, yani buna dikkat etmek çok çok önemli. Veya işte bilinen başka bir tür alerjisi varsa hani aileye önceden sormak, hani benim yapabileceğim bir şey var mı diye sormak çok önemli. Burada bence birazcık işte birbirimizi anlamak, birbirimize sorarak yaklaşmak, daha anlayışlı olmak, yardımcı yerden hani o tondan erişmek insanlara bence çok önemli. Hani aile zaten sizi yönlendirecektir. İşte mesela bazen biz söylüyoruz, parfüm sıkılmamalı bu çocukların yanında, deodorant hani böyle ağır kokular şey olmamalı veya işte yün mesela alerjisi varsa yün kazak giymeyin onun yanında. Veya mesela sigara içicisi olabilirsiniz. Tabii içmeyin inşallah, bırakın ama.
Herhangi bir çocuğun yanında da zaten içmeyelim.
Ama
kendimiz de içmeyelim ama.
Lazım. Yani ben sigara kullanıyorum ama çocuğun yanında içmiyorum olmuyor. Mesela siz bir içicisiniz, ağzınızda hala o koku oluyor. konuşurken ortama salıyorsunuz ve bu kokuyu o çocuklar soluyor. Ve çocukların solunum yolları bize göre daha hassas. O yüzden mesela niye hep üst solunum yollarını çocuklarda daha sık görülüyor? Yani dolayısıyla bu çocuklara daha dikkatli yaklaşmak lazım. İşte sigara içilmeyecekse, işte evde yün veya bir hayvan varsa mesela, işte sizin evinizde şimdi mesela bir kedi var elbette.
Kedi var, evet.
Tabii kedili evden o proteini yani uzaklaştırmak çok güç. Hani burada ne yapabilirim diye aileye danışmak çok çok önemli. Orada alınabilecek tedbirleri en iyi tabii çocuğun özelinde ailesi bilecektir. Ama sizin yardımcı olan taraftan hani destek olmanız onlar için zaten en büyük destek olur açıkçası.
O zaman mesela şey yapmayacağız herhalde, sokakta işte çocuk gördük, gel sana şeker vereyim demeyeceğiz herhalde.
Aynen. Yani yanında biz her zaman onu söylüyoruz. Yanındaki ebeveyne danışmadan hiçbir çocuğa yiyecek teklif etmeyin. Çok masum olarak gördüğümüz bir şeker bile o çocuk için ölümcül boyutta bir tehlike taşıyor olabilir. Çünkü diyet gerektiren bir hastalık varsa, ki besin alerjisi evet en çok diyet yapılan hastalıkların başında geliyor ama diyabetli çocuklarımız da var, çölyaklı çocuklar var, PK'lı çocuklar var. Bunların hepsi diyet gerektiren hastalıklar. Dolayısıyla bunların da varlığından toplumda haberdar olarak hareket etmemiz çok çok önemli.
Peki bunun dışında başka sorularımız?
Biraz önce Mehmet Bey derneğe nasıl ulaşabiliriz demişti.
Evet.
Alerji Derneği, tabii Türkçe karakterler olmadan allerjiderneği.org.tr web sitemiz. Sitemizde tüm Türkiye'deki hastanelerin de listesi var.
Şimdi ben onu da soracaktım.
Evet, biraz önce
az önce kayıt dışı konuşmuştuk bunları.
Aynen. Yani Kahramanmaraş'tan mesela Mehmet Bey'le görüştük biraz önce. Hani kendi şehrinde de bir çocuk alerji uzmanı var. Başvuracaklar inşallah. Dolayısıyla hani oradan girip kendi şehrinize gidebileceğiniz hastanelerin listesini bulabiliyorsunuz. Veya bize telefonla ulaşabilirler. Yine web sitemizden yazabilirler. Ya da 0-850-270-0565 bizi arayabilirler. Elimizden gelince yönlendirmeye çalışıyoruz ama tanıyı almak için mutlaka bir doktora var. Başvurmaları lazım. Biz ancak tanıyı aldıktan sonra onlara bu yolculukta eşlik edebiliyoruz. Tecrübelerimizi paylaşabiliyoruz. Ev içerisinde yaşamlarında alabilecekleri önlemleri anlatabiliyoruz.
Ki bu önemli bir şey. Az önce dediğiniz nokta, işte süt alerjisi olan kişinin neylerin süt içerdiğini bilmek zorunda da değiliz. Yani günlük hayatta bu bilgilerin hepsini otomatik olarak sahip olmayabiliriz. Ya da bilgilerimizi birleştirmiyor da olabiliriz. Yani işte sadece okumamaktan, sadece bilmemekle alakalı da değil. Yani o kadar içimize işlemiş ki, o kadar kolay ki. İşte mesela vegan olan insanlar için de mesela tereyağının aslında bir hayvansal balın hayvansal bir ürün olduğu kimse tarafından o kadar çok düşünülen şeyler değil ya. Evet. Çünkü çok günlük hayatımızda nereden geldiğini gözümüzde çok görmediğimiz ya da işte bizzat tanık olmadığımız için çok kolay unutabiliyoruz. O yüzden bunları bilmek mümkün olmayabilir. O açıdan sizin katkınız önemli olacaktır. Her konuda katkınız önemli olacaktır ama bunları öğrenmek de önemli.
Tabii. Yani biraz önce dernek faaliyetleri içerisinde anlatmadım aslında. Çok üstü kapalı geçtik. Bir yemek kitabımız da var bizim. Yine hekimlerimizle, çocuk alerji uzmanlarımızla beraber hazırladığımız deneyimli annelerin 175 tane tarifini bir araya getirdik. Çünkü şimdi bakın, tanıyı alıyorsunuz hastanede. Size doktorunuz diyor ki mesela çok
yeme,
besin alerjisi var.
Ondan uzaktır, şundan uzaktır.
Şimdi size diyor ki yumurta yemeyeceksiniz, süt içmeyeceksiniz. İşte atıyorum şu yok, bu yok. Eve geliyorsunuz, bir kek yapmak istiyorsunuz. Yani yumurtasız, sütsüz, osuz busuz kek olur mu?
Çocuğun doğum günü var yani.
Ya aslında oluyor. Bunların hepsinin formüllerini biz bulduk. Kolay olmadı yıllar içerisinde. Ama bir yemek kitabımız var, alerji dostu tarifler. Hani mesela buradan rahatlıkla aileler sağlıklı...
Alerji dostu tarifler kitabına nasıl erişebiliyoruz?
Bunu da biz dernek olarak satmıyoruz. Yayıncısı var, Felibus Kitap. Onun üzerinden internetten sipariş verebiliyorlar. İnternette pek çok
belki
site de
bunun
var,
da okunması, taranması uygun olabilir. Çünkü
yani böyle bir
o kitabın
diyet
bir şeyi yoktur muhtemelen.
Tabii. Yani böyle bir diyet yapıyorsanız, yumurtasız, sütsüz, işte doktorunuz öner ve yemek zorundasınız. Veya glutensiz tarifler de var içerisinde. Bir de hiç rafine şeker içermiyor bizim tariflerimiz. Tamamen doğal tatlandırıcılar. Meyvelerle tatlandırdık. Ki rafine şeker de maalesef sağlığı çok bozan. Bağırsaklarımızı çok bozan bir nokta. Biz de seviyoruz.
Gizli zehir olarak bilinen.
Aynen. dolayısıyla bu tariflere bu kitaptan da erişebilirler. Yine Kartal Belediyesi ile beraber işlettiğimiz bir kreşimiz var. Bu Türkiye'nin ilk ve tek alerjik çocuklar için kreşi. Biz bu kreşte gerçekten bir imkansız başardık. Böyle çocuklar için güvenli bir eğitim ortamı olabilir, yaratılabilirmiş. Bunu gösterdik. 2018'de faaliyete geçti. Halen faaliyette. Pek çok çocuk mezun ettik. Artık onları ilkokula yolcu ettik. Biz burada da her türlü eğitimciye eğitim verebiliyoruz gönüllü olarak. Yani kendi okulunuzu siz alerji dostu bir hale getirmek istiyorsanız neler yapmalısınız? A'dan Z'ye eğitimcilere de eğitim veriyoruz. Dolayısıyla hani her zaman da kapımız herkese açık. Amacımız bu konuda farkındalığı yaratıp gerçekten toplumda bir değişim sağlayabilmek.
Bu süpermiş. Yani eğitimcileri eğitmek ya da ya alerji dostu mekanları nasıl yapabiliriz? Bu konuda mesela özel bir restoran da size başvurabilir mi bu konuda?
Evet, tabii ki seve seve her türlü kuruma, bir okul olabilir, bir
restoran. Umarım bizi dinleyen restoran kafe sahipleri
yani
de vardır.
Seve seve gönüllü olarak A'dan Z'ye gelip anlatıyoruz. Nelere dikkat etmeliler, neler yapmalılar. Bu konuda seve seve destek olmaya hazırız. Çünkü bizim gibi hastaların sayısı artıyor ve bu insanlar da doğal olarak sosyalleşmek istiyorlar. Güvenli restoranlara, güvenli otellere gitmek istiyorlar. Yani hayatlarını her insan gibi devam ettirebilmek istiyorlar. Dolayısıyla bunun için mekanlar da değişecek. Önümüzdeki yıllarda bunu daha çok göreceğiz gibi geliyor açıkçası.
Umarım öyle olur. Yani öyle olacak zaten. Umarım mümkün olduğunca hızlı olur. Biz de aslında buralardan bir şekilde artık biliyoruz yani hiç olmamış gibi davranamayız. Evet. Bundan sonra biz de kendi hayatımızı burada öğrendiklerimizle devam etmemiz önerilir. Çünkü hani nasıl ki biz de ama canım onlar da bize böyle hani sokakta ben yani onları duymuyormuşum gibi bana niye sağırmışım gibi davranıyorlar. Neden işte ya da işte iznimi almadan bana dokunuyorlar. Biz bunu bekleyebiliyorsak her toplumun her kesiminin hepimizin birbirinden beklentileri var. Çünkü toplum olmak zaten böyle bir şey.
Aynen.
Hepimizin pek çok farklılıkları, pek çok o farklılıklara bağlı hassaslarımız var. O yüzden bunları hepimizin kabul etmesi ve bunları bilmesi, birlikte yaşamayı öğrenmesi gerekiyor.
Ya birlikte bir hayat mümkün dediğiniz gibi hepimiz farklıyız ama.
Ama zaten böyle olunca pardon çok sözünüz kestim de yani böyle deyince sanki alerjik insanlar şeymiş gibi oldu. Hani orada bir yerde onlar varmış gibi. Yani bu hani herkes bir gün engelli olabilir gibi bir algı var ama gerçek anlamda hepimizin alerjik olma ihtimalimiz de var. Bu açıdan da bu önemli bir şey.
Ya benim hep söylediğim bir laf var. Bizi anlamak için bizim gibi olmayın diye.
Evet gerek
gerçekten,
yok yani.
Aynen yani. Bu istediğiniz bir şey değil zaten. Tam tersi bence empati bu yüzden önemli. Yani siz karşınızdakinin yaşadıklarını yaşamadan da onu anlayabiliyor olmalısınız. Bu bence çok önemli. Hepimizin istediği şey aslında çok da bir şey değil. Biraz farkındalık, biraz dediğim gibi yer istiyoruz, alan istiyoruz aslında değil mi? Yani hepimizin istediği şey bu. Yani sağlıklı, güvenli alanlar, yaşam alanları istiyoruz. Yoksa ayrımcılık değil kesinlikle istenilen şey. Sadece o dediğim gibi yaşam alanı açabilmek bence çok önemli bütün engel grupları için.
Bu yani... tabii öyle. Bu Özlem Hanım'ın çocuğu için yaptığımız bir şey değil. Kendi çocuğumuz için. Yani hep kendimiz için bir şey talep edemeyiz çünkü. Ama birileri için yaptığımız, yani bizim hiç ihtiyacımız belki olmayacak biri için yaptığımız bir farklılık bizim de insanlardan bir şey, yani bir şeyler talep edebilmemizi, beklentiye girebilmemiz daha doğrusu daha haklı kılıyor. O yüzden bu karşılıklı bir şey zaten. Yani işte hep başkasından bekleyemeyiz. Ama yine de dediğim gibi bu tabii şu anda konumuz çok böyle farklılıklarla yaşamaya, farklılıkları kabul etmeye geldi ama tabii ki bu hani her yönüyle sağlık oturumları aynı zamanda bu çok doğrudan bir sağlık konusu ve biz bu konuda bir şeyler öğrenmiş de olduk. Tabii ki hani işte alerji dediğiniz şey geçmeyen de bir şey olduğuna göre aslında tam da bir farklılık. Yani hastalık olmaktan çok yaşamımızı dönüştürmemiz gerektiren bir farklılık.
Eskiden biliyorsunuz Türkiye'de özür oranları cetveli uygulanırdı. Çözger raporuna dönüştü. Mesela eski halini hatırlarsınız. Orada çok hastalıkları isim olarak geçmezdi. Çok az hastalığın ismi vardı. Sonra çözger uygulanmaya başladıktan sonra, uygulamaya geçildikten sonra hastalıklar daha isim haliyle listelendi biliyorsunuz. Ben her zaman diyorum. Alerjinin başına hayat boyunca gelip gelebilecek en güzel şey A harfiyle başlayıp alfabet olarak en başta yer alıyor olmasıdır. Çünkü çözgerdeki özür engel sınıflarına girdiğiniz zaman ilk sırada alerji, immünoloji hastalıkları geliyor.
Abla hani gerçekten... başlayan bir şey hastalık olmadığı
tabii,
durumda.
Yani burada gerçekten şeyi anlamak, hemen hemen her hastalığın aslında bir engel yaratabileceğini. İşte yani benim hastalığım seninkinden daha ciddi, işte bu daha önemli gibi yaklaşmamak gerektiğini bilmek çok önemli. Çünkü her hastalığın aslında seviyesi var. Yani çok bazıları çok hafif geçirebilir. Kronik hastalıklarda özellikle böyle, bazıları çok ciddi geçirebilir ve gerçekten bir engel teşkil edebilir. Hani bunu unutmamak lazım. Her iki gruptan da hastalarımız var bizim. Ama burada tabii ki hani çok ciddi engelli sınıfında olanları da daha çok anlatmaya çalışıyoruz ki bu dediğim gibi çok basit bir şımarıklık gibi algılanmasın. Ya yani işte ben de işte kaşındım, benim de alerjim var kadar basit olmayabiliyor her hasta için. Bunu da bilmek
ki
çok önemli.
Bunun da
bence.
Basit bir şey olmadığını kabul etmek lazım. Neden kaşınalım canım? Yani ben şu anda burada oturuyorken neden sürekli buramı kaşımak zorunda olayım?
Yani
neden
sadece
dikkatim sürekli orada olsun?
Kaşıntıyla da bitmiyor. Yani biz mesela
öyle de olabilirdi.
Tabii biz bu sene içerisinde, yani geçtiğimiz 2021'de atopik dermat hastalarıyla bir anket çalışması yaptık Türkiye'de. 3 tane ciddi atopik dermat hastasına sorduk. Yani hayatları o kadar kalitesiz geçiyor ki anlatamam size. Çünkü 8 saat kaşındığınızı düşünün. Yani düşünün ki bir sivrisinek sizi yaz gecesi ısırıyor. Şimdi 1 saat kaşınıyorsanız ne kadar mesela
ay hiç uyuyamadım diyoruz.
Aynen. Ya bunu günde 8-9 saat kaşındığınızı düşünün. Artık kanatına kadar. Yani sadece bununla da bitmiyor. İşte bir takım yani komorbid de denilen yani eşlik eden hastalıklar olabiliyor yanı sıra. Dolayısıyla bu hastaların hayatı da, hayat kalitesi de çok etkileniyor. Günlük hayatları, iş hayatları, işte evlilikleri, cinsel ilişkileri her şey etkilenebiliyor. Dolayısıyla hani bu kadar hafife almamak lazım. Bu noktada dediğim gibi algımızı değiştirmek bence çok şey değiştirecek toplumda.
Ki işte yani artık bir hastalık hayat boyu bizimleyse ona hastalık demekten çok bu bir farklılık olmuş oluyor. Yani çünkü tedavi edemiyorsak, ortadan kalkmıyorsa onunla yaşamayı öğrenmemiz, onunla yaşamak zorunda kalıyoruz. Öğrenmemiz gerekiyor zaten.
Yani
Zorunda
kronik
kaldığımız bir
hastalığın
şeyse.
aynen yani hemen hemen hepsi hayat kalitesi, yaşam kalitesi
Hastalık
çok
gibi
bozan
davransa
hastalıklar.
da bu bir farklılık yani. O yüzden şey olarak tabii ki daha rahatsız edici, kendiliğinden rahatsız edici özellikleri var. Ve işte ne bileyim toplumsal engellerle doğrudan ifade edilebilir bir şey değil ama ya en azından toplumu da dönüştürmek, işte tam da işte bir otele gittiğimde ya da bir dışarıda yemeğe çıktığımda yemek yiyebilecek miyim kaygısı çok şey bir durum, ya da yediğimde ne olacak, bu problemi çözmek bu sosyal bir engel. O yüzden aslında bunların konuşulması, dönüştürülmesi çok önemli. Peki alerji hakkında başka sormamız gereken, bizim sormadığımız, sizin şunu da söyleyelim dediğiniz yani alerjinin kendisiyle ilgili ya da işte tanı süreçleriyle ilgili herhangi bir şey kaldı mı?
Ya en önemli şey vakit kaybetmemek aslında. Gerçekten özellikle bir sorun sizi çok rahatsız ediyorsa, çok uzun dediğim gibi sürüyorsa, mesela kronik kelimesi aslında İngilizce, onu Türkçe'de süreyen diye kullanılıyor biliyorsunuz. Yani burada işte o süreyen, yani tekrarlıyor, devam ediyor olması çok önemli. Çünkü alerjik hastalıklar gerçekten insanı çok yıpratır. Bu noktada hani o çaresizliği hissetmesin hastalar. Ne olur çevresinde hani bir sürü şey öneren çıkacaktır. Yani internette bir sürü veriye, bilgiye ulaşabilirler ama bunların doğruluğu kanıtlanmış değil. Ki çoğu da çok yanlış öneriler. O yüzden burada mutlaka hani hemen zaman kaybetmeden bir hekime başvurup, o alanın uzmanı olan hekime başvurup tanıyı almak ve tedaviye başlamak ve tedavi eksiksiz uygulamak. Bazen bazı hastalar şey işte sabırsızlanıp hemen tedavi protokolünden çıkabiliyorlar. Bu da tedavi tamamen alt üst ediyor. Orada sabırlı davranmak. Çünkü bu dediğim gibi dünden bugüne iyileşmeyeceksiniz. Bir süreç olacak. Hastalığın kendi zaten yapısında baktığınız zaman atak dönemleri var, böyle remisyon denilen durağan dönemleri var. Dolayısıyla biraz sabırlı olmak, doktorumuzun tavsiyelerini dinlemek, dışarıdan gelen üçüncü şahısların seslerini kulaklarımızı kapatmak çok önemli. Burada dediğim gibi sabır ve soğukkanlılık, gerekli tedbirleri almak, bilinçli bir hasta olmak. Şimdi burada bakın mesela hep biz hasta olarak hep şeyden bahsediyoruz, işte hasta haklarından bahsediyoruz, işte bizi tedavi etmek hep sağlık çalışanının sorumluluğuymuş gibi düşünüyoruz ama tedaviyi uygulamak da bizim sorumluluğumuz. Yani bize verilen tedaviyi de eksiksiz, harfiyen uygulamak da hastanın sorumluluğu. Bu noktada bu sorumluluğu paylaşmalıyız ve gerçekten elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Dediğim gibi sabır ve soğukkanlılıkla zaten hani hastalığın atak dönemi dışında Bu insanlar da sağlıklı bireyler gibi yaşamlarına devam edebiliyorlar. Bunu unutmadan bu bilinçle davranmak, ilerlemek çok çok önemli.
Peki, teşekkür ederiz. Başka sorusu olan var mı? Onu da soralım kapatmadan önce. Gerçi siz gerçekten her şeyi yeterince açıkladınız.
Yok, çok keyifli oldu. Yani çok benim için de çok güzel, keyifli bir sohbet oldu. Dediğim gibi her zaman sorusu olan bize dernekten ulaşabilir, erişebilir. Ama tanıyı bir hekimden almaları gerçekten çok önemli. Bu konuda dediğim gibi nereye başvuracağınızı da bilmiyorsanız web sitemizde Türkiye'deki tüm illerin kapsayan hastane listemiz mevcut.
Peki, o zaman teşekkür ederiz. Buyurun.
Şey söyleyeyim ben de, sosyal medyada aktifsiniz galiba. Bir Twitter hesabı gördüm şu an.
Twitter'da değil. Twitter biraz ülkemizde biraz daha siyasi içerikli oluyor. O yüzden Instagram'da çok aktif çalışıyoruz. Paylaşımlar yapıyoruz. Oradan takip edebilirsiniz. Allerji Yaşam Derneği olarak Instagram hesabımız var. Oradan da takip edebilirsiniz. Facebook'ta takip edebilirsiniz. Yine Facebook'ta bir hasta platformumuz var. Allerji Yaşam platformu. Orada aileler birbirleriyle dertleşebiliyorlar. Fikir paylaşımlarını bulunabiliyorlar. Sosyal medyada da bize ulaşabilirsiniz. Gerekli bilgilendirmeleri elimizden geldiğince yapmaya çalışırız.
Teşekkürler, sağ olun.
Rica ederim.
Peki, o zaman teşekkür ederiz. Biz her yönüyle sağlık oturumlarına hafta yine devam edeceğiz. Ama Özlem Hanım'la bu kadar konuşmuş olduk. Eğer alerjiyle ilgili herhangi bir sorunuz, danışacağınız herhangi bir konu olursa zaten söylemiştiniz. Alerjidernegi.org
tr
adresinden hem iletişim adreslerine ulaşmanız mümkün. Bir de neydi? 850-250-65-06 attım.
0850-270-05-65 ama
bayağı atmışım ya.
Hiç önemli değil. Hepsi
yeniden söyleyelim ya. Ben dedim 0850-270-05-65.
Evet. Bunu sosyal medyadan da bize erişebilirler. Elimizden geldiğince destek olmaya yönlendirmeye çalışırız ama dediğim gibi her zaman tanı içinde hekime başvurmanız, tedavinizi onların eşliğinde ilerletmeniz birinci önceliğimiz.
Peki. O zaman hoşça kalın.
Çok teşekkür ediyorum. Size başarılı yayınlar diliyorum. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Biz de uzaktan da olsa takip ediyoruz ve gururlanıyoruz açıkçası. Hepinize kolay gelsin diyorum.
Ortaklaştığımız için biz de çok memnunuz. Daha da birlikte işlerimiz ortaya
İnşallah.
Çıktı şu anda.
Her zaman. Seve seve.
Daha da çalışacağız demek ki.
İnşallah.
Peki, hoşça kalın.